Merhabalar efendim. İrfan gündeminde sizlerle beraberiz Erkam Radyomuzda. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte. Bugün yine inşallah İrfan'dan, İrfan'ın gündeme taalluk eden taraflarından bahsetmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Haliniz, sağ olun. Saatiniz iyidir.
Hamdolsun, çok şükür elhamdülillah iyiyiz ama dua ediyoruz Cenab-ı Hak inşallah ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı bu korona belasından bir an önce kurtarsın.
Yani hakikaten bir an önce gitsin diyoruz ama çember de gittikçe daralıyor.
Daralıyor. İşte o yüzden herhalde biraz da panikliyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'a iltica ediyoruz. Sahibimiz o. Veren o, alan o.
İnşallah.
Bizim bize ait bir şeyimiz yok.
Rabbimiz muhafaza buyursun diye.
Evet. Onun himayesine sığınıyoruz.
Hocam İrfan gündeminde malumunuz kalbin hastalıklarına girmiştik. Nefsin daha doğrusu hastalıklarına girmiştik. Kalpte bulunan marazlar, onlardan bahsedeceğiz. Bunlar bizim zaten tabii gündemlerimiz.
Kesinlikle.
Ama arada böyle gündeme taalluk eden konularda da İrfan gündemini irtibatlandıralım
diye. Gündem dışı kalmak olmaz değil mi?
Tabii. İrfan gündemi zaten hayatın gündemi hocam.
Aynen efendim. Doğru söylüyorsunuz.
Öyle olunca da biraz böyle İrfan coğrafyasından, yani şimdi devletlerin sınırları var.
Evet.
O sınırları oradan çizmiş olmakla belki tamam, vizesi işte gümrüğü falan ona kontrol ediyorsunuz ama gönüllerin coğrafyası yok.
Evet.
Gönlün daha doğrusu bir coğrafyası var kendine mahsus. Ve bu da irfanla çok yakından alakalı. Yani aynen, aslında hep böyle konuşuluyor gönül coğrafyası diye. İrfan coğrafyası da çok yakından alakalı o. Bu konuları biraz açabilir miyiz? Çünkü son dönemde malum Karabağ azad oldu. Azeri kardeşlerimizin tabiriyle.
Aynen.
Gönül coğrafyamızda böyle bir şenlenme oldu tabiri caizse.
Elhamdülillah. Efendim doğrusu hakikaten gönül coğrafyamız bizim gönlümüzün zaman zaman giran olduğu, viran olduğu, zaman zaman da abad olduğu, azad olduğu bir coğrafyamız. Yani gerçekten son zamanlarda Azerbaycan'la Ermenistan arasında 30 yıla yakın bir zamandan beri ciddi bir problem olan Karabağ'ın işgalden kurtarılmış olması ve orada azatlığın gerçekleşmiş olması bizim için çok anlamlı ve önemli bir hadise. Yani bir defa orası bizim gönül coğrafyamız. Niye gönül coğrafyamız? Şimdi yani bizim gönül bağı ile bağlı olduğumuz, coğrafi sınırlarla, siyasi sınırlarla sınırlandırılamayan, gönlümüzün derinliklerinde kendilerine yer ayırdığımız ve onların gönüllerinde bizim gönlümüzün yeri olduğuna inandığımız insanların yaşadığı coğrafya bizim gönül coğrafyamızdır. Yani arada siyasi sınırlar olsa da, zaman zaman pasaportla geçmek ihtiyacı hasıl olsa da, hatta bazen hiç irtibat kuramamak gibi durumlarla karşı karşıya kalsak da oraları bizim gönül coğrafyamız. Mesela şimdi Sovyetler idaresi altında 1917'den 1990 yılına kadar bizim gönül coğrafyamız dediğimiz Maveraü'n-Nehir bölgesinden işte Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, efendim Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan gibi ülkelerle gitme gelme şansımız yoktu. Yani oralarda Doğu Türkistan, Batı Türkistan adıyla tarihte kurulmuş ve bugün de varlığını kabul ettiğimiz ülkeler, topraklar vardı, insanlar vardı. Ama o kardeşlerimiz orada ne yapardı? Problemleri neydi? Sıkıntıları nelerdi? Gerçekten hep içimizde bir yaraydı. Ve Sovyetlerin dağılmasından sonraki süreçte coğrafya açılınca, gönül coğrafyamız açılınca, bizim oralarla irtibatımız yeniden başlayınca gerçekten bütün insanlar oradan buraya, buradan oraya bir gidiş geliş başladı. Yeniden bir kaynaşma başladı. Yani bu şunu gösteriyor. Siz insanların önüne veya ülkelerin insanların önüne bir takım siyasi sınırlar koysanız da bu siyasi sınırları aşacak bir gönül heyecanı, bir gönül coşkusu her zaman vardır. Bu gönül coşkusu da ancak işte duygularla, bir araya gelmekle, konuşmakla, kültürle, iletişimle devam ettiriliyor. Bugün tabii iletişim çok daha kolaylaştığı için her şeyden haberdarız. Ama en önemlisi bizim ait olduğumuz topraklar oraları bir ayrıca düşündüğün zaman. Yani Anadolu'da...
Biz oradan geldik değil mi hocam?
Aynen. Tabii. Anadolu'da yaşayan insanlar olarak baktığınızda, hatta Balkanlar'da yaşayan Türklerin kısmı azamı, hatta Arnavutların da bir kısmı o coğrafyadan geldiği, Bulgarların bir oradan geldiği biliniyor. Yani dolayısıyla o Maveraü'n-Nehir, efendim işte Orta Asya coğrafyası bu manada bizim gönül bağı ile bağlı olduğumuz, tarihi süreçlerde irtibatımızın olduğu, kendimize bir aidiyet duygusu hissettiğimiz coğrafyalar. Dolayısıyla Azerbaycan azat olduğu zaman 1991 yılında biz gerçekten büyük bir coşku yaşadık. Büyük sevinç yaşadık ama hemen akabinde Ermenilerin Karabağ tasallutu ve orada işte 93'ten sonra büyük katliamlar yaparak Hocalı katliam vesaire gibi oralardaki yerleşmeleri ve orayı işgal etmiş olmaları hep yüreğimizde bir yaraydı, bir hicrandı ve Azeri kardeşlerimizin de Azerbaycan'da yaşayan dostlarımızın da yüreklerinde sürekli o toprakların azatlığı ile ilgili bir düşünce vardı. Ama gün bugünmüş elhamdülillah. Ya, hak yerini buldu. Hak yerini buldu ve Azerbaycan devleti Türk dostluğuyla birlikte elhamdülillah bu kölelikten, efendim, esaretten, işgalden daha doğrusu kurtuldu, azat oldu. Çok sevindik. Şimdi bir defa Azerbaycan bizim gönül dünyamıza ayrı bir yeri var. Gerçekten bir dil ve milli bağımız var orayla. Bir de oradan yetişmiş büyük şairler, mütefekkirler var. Karabağ bile, yani biraz önce adından bahsettiğimiz Karabağ bile bizim coğrafyamızı etkilemiş, önemli mütefekkirler yetiştirmiş çok değerli bir vatan toprağı.
Hocam Karabağ'a gelmeden önce Üftadi Hazretleri'nin de aslında manevi kökeni Azerbaycan'dan gelen bir şeyhe dayanıyor diye duydum ama onu
daha doğrusu halvetiliğin kökü oralardan geliyor.
Evet.
Halvetilik İbrahim Zahid Gilani, Gilan ve ondan sonra işte Ömer Halveti dediğimiz şahsiyet. Sonra daha sonra Yahya Şirvani filan. Hepsi o bölgenin insanı. Yani Türkiye'de 2. Bayezid'den sonra en etkin tarikat konumuna gelen 1900'lü yılların başına kadar en etkin tarikat haline gelen ve aşağı yukarı tarikatların %50'den fazlasını teşkil eden, temsil eden Halvetiliğin ait olduğu coğrafya Azerbaycan bölgesidir. Evet. Yahya Şirvani Hazretleri o bölgedendir. Efendim işte bahsettiğimiz Ömer Halveti keza Azerbaycan'ın güney bölgesindendir. Türkiye'ye irfan geleneğinin en köklü şekilde gelip yerleştiği, yaygınlaştığı topraklar o topraklardır.
Yani bu aslında...
Hatta affedersiniz sözü kesiyorum. Yani daha yakın zamanımızın önemli şahsiyetlerinden birisi olarak hala etkilerini sürdüren Mehmet Zahid Kotku Kudüs'e Suruh'ta Azerbaycan Şeki şehrindendir. Babası bizzat gelmiş. Kendisi de küçük bir delikanlıyken Bursa'ya yerleşmiş. Bursa'da babası imamlık yapmış. Kendisi de oralarda önce medrese okumuş. Daha sonra o da imamlıktan sonra İstanbul'a gelmiş. Yani o da Şekilidir. Yani Azerbaycan'ın kuzey bölgesindeki Şeki şehrindendir.
Evet. Yani hocam şöyle bir aslında Azerbaycan belki o ilk sahabe fetihlerinin yoğurduğu bir şehir olduğu, ülke olduğu için, coğrafya olduğu için böyle bereketli diyebiliriz.
Kesinlikle. Yani tabii Anadolu'nun işte o güneyinde yani Diyarbakır, Maraş gibi coğrafyamız bu bölümü yani Suriye ile sınır olan, Irak'la sınır olan bölgemizde İslam'la tanışma, Müslümanların ilk defa tebliğde bulunup davetle karşı karşıya, davete muhatap olma bakımından buyurduğunuz gibi Hazreti Ömer, Hazreti Osman dönemlerine kadar giden bir şey. Oradan da yukarıya doğru.
Evet, Malatya'dan sonra yukarı çıkmışlar.
Yukarıya doğru, Kafkaslara doğru gidiş hatta. Keza yine Ashab-ı Kiram zamanında. Keza Orta Asya'ya gidiş de öyle. Yani Mavera-ün-Nehir bölgesine, Taşkent, Semerkant, Buhara bölgesine de yine Hazreti Osman zamanında, Hazreti Ömer ve Osman zamanında fetihlerin gerçekleştiğini biliyoruz. Mesela Kusem İbni Abbas'ın kabri var şeyde yani Abbas'ın oğlunun.
Hazreti Abbas'ın oğlu. Evet.
Şeyde Semerkant'ta kabri var. Ziyaret ettim ben. Yani keza diğer sahabilerden de öyle çok kabirleri olan şahsiyetler var. Yani dolayısıyla o coğrafya İslam fütuhatının ilk yıllarında İslam'la tanışmış olma bahtiyarını yaşıyor ve o yüzden zaten Hicri 2. 3. asırdan sonra İslam ilimleri daha çok Mavera-ün-Nehir bölgesinde neşv-i nema buluyor ve bizim hadis külliyatımız mesela 6 tane Kütüb-i Sitte diye bilinen maruf ve meşhur hadis külliyatımız var. Bu külliyatın 5 tanesinin müellifi o coğrafyada.
Başta İmam Buhari olmak üzere.
İmam Buhari, İmam Müslim, Ebu Davud, Nesai, bunlar hepsi evet. O coğrafyanın insanları. Keza İslam filozofu olarak bilinen şahsiyetlerden, El-Kindi sadece Arap bölgesinden, efendim işte İbn Sina ve Farabi de o coğrafyanın insanları. Hatta yani bizim itikatta mezhebimiz İmam Maturidi keza o bölgenin, Buhara evet. bölgesinin insanı. Yani dolayısıyla yani gönül coğrafyası dememiz boşuna değil. Yani evet. bizim gönlümüz ve kalbimiz oraya müteallik. Orada muallak, oraya asılmış yani.
Asıl bağlanmış.
Bağlanmış yani. Ve irtibatlandırılmış. Evet. Dolayısıyla yani orada olacak olan her türlü güzellik bizim gönlümüze ferahlık olarak düşüyor. Oraya düşecek olan her türlü hüzün ve keder bizi daha çok kederlendiriyor, hüzünlendiriyor. İşte Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri boşuna söylemiş. Ebu'l-Hasan Harakani Hazretleri de malum İranlı ama Kars'la da irtibatlandırılan önemli bir maneviyat büyüğüdür.
Orada makamın var, türbesi var hocam.
Yani Karslara sorarsanız türbesi var ama vardır. Yani tarihi kayıtlar bize Harakan'da metfun olduğunu söylüyor. Karslı kardeşlerimiz güzelmesinler.
Harakan İran'da.
Harakan'da Kars'ta da bir makam var. Adına yapılmış bir cami var. Evliya Camisi diye maruf bir cami. Hakikaten ona saygıda, ihtiramda Karslılar çok önemli bir vefa göstermişler.
Güzel de restorasyon yapmış
çok
hocam.
Çok şahane,
çok
muhteşem.
Güzel olmuş.
Ve o bölgede bir de şey yapmışlar. Kentsel dönüşüm yaparak oradaki gezi konuları falan da boşaltmışlar. Evet. Çok güzel olmuş. Onun açılışına katılmıştım ben Diyanet İşleri Başkan Yardımcısıyken. Yani evet. Çok hoş, güzel bir yer yani. Dolayısıyla yani Ebu'l-Hasan Harakani'nin o söylediği güneşin doğduğu yerde bir kardeşimin ayağına batan diken beni incitir. Güneşin battığı yerdeki bir kardeşimizin ayağına dokunan taş beni incitir şeklindeki o hassas yürekli anlayış, işte o irfan coğrafyasına mensup olmanın ve gönül coğrafyamızın temsilcisi olmanın önemli özelliklerinden birisi evet. diye düşünüyorum.
Hocam anlıyoruz ki gönlün sınırı yok.
Eyvallah.
Yani gönlün sınırı olmayınca da aslında yedi ne derler, dört iklim yedi bucak mı derler evet. veya tersini mi derler o şekilde. Evet. Dolayısıyla biz nerede dediğiniz gibi bir kardeşimizin gönlü incisi orada biz bir kendimize bir hisse çıkartıyoruz. Karabağ'ın tabii açılması hocam, aslında azad olması bizim işte Ermenistan çok önemli bir engeldi orada. Oradan iki tane koridorun açılmasına vesile oldu.
Evet, o bence çok önemli bir kazanım oldu evet. elhamdülillah. Yani biliyorsunuz Azerbaycan'ın bir vilayetiydi Nahçıvan.
Nahçıvan evet.
Türkiye'ye sınır.
Evet.
Arada Ermenistan var. Ve Ermenistan'la arada sınırda engel olduğu için Nahçıvan oraya karayolu ulaşamıyordu.
Evet.
Türkiye de Azerbaycan'a karayolu ulaşamıyordu. Ama bu Karabağ Savaşı'nın önemli kazançlarından birisi odur ki hem Azerbaycan Nahçıvan'a karayoluyla bir koridorla ulaşacak, hem Türkiye Nahçıvan üzerinden, Ermenistan üzerinden Azerbaycan'a, Azerbaycan'dan da Türk dünyası dediğimizde gönül coğrafyamıza diyeyim, oradan öteye işte Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi o geniş alana, geniş coğrafyaya ulaşma şansı elde edecek. İşte İpek Yolu gibi ikinci bir yol belki oradan açılıp böylece oralarda irtibat olacak. Tabii bunlar aslında güzel şeyler. Yani yani insanların birbirleriyle buluşması, kavuşması, medeniyetlerin birbiriyle barışması, kavuşması çok önemli kazançlar, kazanımlar. Yani kavganın kimseye faydası yok. Aslında İslam'ın da dünyaya getirmek istediği anlayış budur. Yani savaş ve kavga değil. Barıştır. Kardeşliği, evet. insanlığı taşımak istiyor ve bunun için önündeki engelleri kaldırmanın adına cihat demiş. Yani cihat yoksa kelle avcılığı değil İslam'da asla. Yani cihat denilen şey bir
cihat. Yani İslam barış manasında ise barışla insan arasındaki engelleri kaldırmak.
Aynen. Yani barışa engel olan neler varsa, insanları huzursuz eden, birlikte yaşamaya engel olan neler varsa onların kaldırılması eylemidir. Yani şimdi Hazreti Ömer'in Kudüs fethedildiği zaman oradaki halka verdiği emenname, yani buradaki Hristiyanlar, Yahudiler, herkes kendi dinlerinde serbesttir, mabetlerinde hürdür. Hatta Kıyamet Kilisesi'ne davet edildiğinde Kudüs valisi tarafından burada namaz kılması istendiğinde hayır diyor. Mescid-i Aksa'nın orada kılıyor, başka yerlerde kılıyor ama burada ben namaz kılmam diyor. Niye kılmasın diyor. Çünkü ben burada namaz kılarsam yarın Müslümanlar derler ki burası da Hazreti Ömer namaz kılıyor, bu cami. Bu kiliseyi camiye tahvil ederler. Ben buna razı olmam.
Hakikaten ne büyük bir şey hocam.
Muhteşem yani, bir şey ya.
Karşısında yani, bir yerde kılıyor, orası Hazreti Ömer camisi oluyor sonra.
Dışarıya çıkıyor.
Dışarıya çıkıyor.
Dışarıda hali bir arazide evet. 50 metre ilerisinde evet. hali bir arazide. Orada şimdi Mescid-i Ömer var.
Evet, orasını oradan hatırladım yani. Evet. Orada namaz kılmıştık Hazreti Ömer Mescid'i. Hemen 50 metre dediğiniz sonra gibi sonra evet. Kıyamet Kilisesi.
Ve kiliseye de bunu biliyordum ben, orada konuştuk. Ondan sonra da Hazreti Ömer Camisi orada onu da ziyaret etme imkanımız oldu. Hakikaten anlamlı bir şey yani. Hazreti evet. Ömer, aslında Peygamberimizin de hayatında var benzer örnekler. Mesela Yemen'den bir Necran kabilesi Hazreti Peygamber'le bir işte ekonomik konular konuşmak, siyasi bir takım mülahazalarla görüşmek üzere geliyorlar heyet halinde. Müslümanlığı kabul edelim, etmeyelim şeyleri var ama esas ekonomik problemler var. Hazreti Peygamber onları mescide kabul ediyor.
Hristiyan bunlar değil mi?
Hristiyan bunlar, Hristiyan. Evet. Yemen'in Necran kabilesi ve müzakereler sırasında diyorlar ki biz şey geldi, ayin saatimiz geldi. Ayin yapmak istiyor günlerden pazar muhtemelen. Bize bir yer göster ya Muhammed diyorlar. Peygamber işte camim diyor ya. Burada yapabilirsiniz diyor.
Evet, orada yani, ayin yapıyorlar.
Burada Hristiyanlık ayini yapıyorlar. Yani evet. Bir peygamber düşünün ki bir başka dinin mensuplarının kendi dinlerince ibadet etmelerine mabedinde izin veriyor. Evet. Mescidinde izin veriyor. Yani evet. Bundan daha muhteşem bir hoşgörü, evet. Bundan daha muhteşem bir başkalarıyla beraber yaşayabilmek kültür olabilir mi? Evet. Yani bu kültürdür ki yani İslam'ın Balkanlarda, Afrika'da ve başka yerlerde tav'an isteyerek kabul edilmesine vesile olmuştur. Bu kültürdür ki henüz Müslüman olmayan Selçuklu ve Türklerin İslam'la tanışmasına, Moğolların Müslüman olmasına vesile olmuştur. Moğollar mesela bakın 13. yüzyılda Bağdat'ı efendime söyleyeyim İslam dünyasının her tarafını yağma ettiler, talan ettiler, yıktılar, taş üstünde bırakmadılar. Bu insanlar bu coğrafya içerisinde kayboldu. Nereye gittiler?
Evet.
Yere dönüp gitmediler bunlar. Doğru. Ne oldu? Ha bunlar işgal ettikleri ülkelerde gönüllerinin fethine medar oldular. Gönülleri İslam'la buluştu ve Müslüman oldular. Evet. Bugün bunlar bizim aramızda, bunlar bizim kardeşlerimiz. Yani o sülaleden, o Moğol neslinden gelen bir sürü insan var. Orta Anadolu'da, Sivas'ta, Kayseri'de ve yani bir başka yerlerde. Ama onlar artık Müslüman ve Türk. Yani evvelce Moğol'du, zalim, gaddardı ama İslam onları değiştirdi, dönüştürdü. Onlara yeni bir kimlik verdi ve bu kimlikle de onlar bu ülkenin sahipleri olmaya devam ediyorlar.
Hocam aslında bu Anadolu coğrafyasının böyle çok da ilginç bir şeyi de var. Evet. Kaderi var. Burası böyle bir tür şey gibi. Yani hathane gibi. Yani oraya gelen eriyor.
Evet.
Başka bir aslında o tam da bizim arzu ettiğimiz o Müslüman Türk kimliğiyle tekrar var oluyor. Yani işte, öldürmeye geliyor, diriliyor hocam hatta.
Aynen çok güzel söylediniz. Yani öldürmeye geldiği mekanda diriliyor. Yani bu coğrafyada birlikte yaşamanın keyfine varıyor. Birlikte yaşamanın mümkün olabileceğini görüyor. Yani şöyle bir algı var Avrupa'da yıllardan beri. Avrupa'nın mesela genelde yapısı budur. Yani başka kültürlerle beraber yaşamak konusunda Avrupa'nın zili çok bozuktur.
Evet.
Yani şu ana kadar hürriyeti dünyaya getirdiğini iddia eden Amerika, Avrupa gibi ülkelerde başka kültürlerin kendi içlerinde yaşaması konusunda çok hazımsızlar. Ama biz ta 13-14. asırdan itibaren Anadolu'da ve Balkanlar'da Hristiyan'la, Yahudi'yle, Musevi'yle birlikte yaşamışız.
İki milletle hocam yani.
Aynen. Daha enteresanı mesela İspanya düştüğü zaman Endülüs düştüğü zaman Endülüs'ü yeniden kendi topraklarına katan İspanyol Katolik Hristiyanlar orada yaşayan Müslümanlara, Yahudilere iki şey dayattılar. Ya Hristiyan olacaksınız ya ülkeyi terk edeceksiniz. Ve o zaman Yahudiler o devrin en muteber, en güçlü devleti olan Osmanlı'ya başvurdular. Bayezid Sani o zaman hükümdar.
Evet.
Yani Yavuz'un babası Fatih'in oğlu.
İkinci Bayezid.
Hükümdar, padişah ona başvurdular. Dediler ki biz Endülüs'ün düşüşüyle beraber büyük bir mağduriyet ve mahrumiyet yaşıyoruz. Bizi buradan kovuyorlar. Biz sizin topraklarınıza gelsek bizi kabul eder misiniz? Bayezid Sani, Bayezid Veli hay dedi. Buyur.
Ve gemi gönderdi.
Gemi
hocam.
Gönderdi. Aldırdı evet. Onları ve 30 bin mi 100 bin mi yani büyük bir rakam
evet.
Balkanlara ve Selanik bölgesine İstanbul'a hatta iskan edildiler, yerleştirildiler. 1992 yılında İstanbul'da yaşayan Yahudiler bir 500. yıl vakfı kurdular.
Niye? 1992
500. yıl vakfı kurdular. Niye? Yani 500 sene önce sizin ecdadınız bu topraklarda bize yer açtı.
Evet.
Burada yaşamamıza imkan verdi. Bu yüzden minnettarız diyerek. Bu bence çok anlamlı ve önemli bir şey. Yani bizim böyle bir geçmişimiz var. Yani arka planda bizim gerçekten farklı kültürlerle, farklı inanç kesimleriyle birlikte yaşayabilme manasında bir geleneğimiz var. Asıl saadette var zaten bu. Bir de ayrıca biz hani Orta Asya'dan gelen Türkler olarak da İslam'la buluşmuş insanlar olarak da bunu hazmetmiş, özümsemiş insanlarız. Yani dedim ya, Anadolu'da, Anadolu coğrafyasında insanlar bir şekilde İslam'la dirilip yeniden bir kimlik kazanıyorlar. Hakikaten bu gerçekleşiyor.
Hocam Batı'nın üç tane saç ayağından bahsederler. Bir tanesi Hristiyanlık, bir tanesi Roma, bir tanesi de Yunan medeniyeti diye ifade edilir. Yunan medeniyetinin klasiklerini bunların heretik yani sapkın diye gönderdiği o farklı bir Hristiyanlık mezhebine mensup bir ekip var. Evet. Böyle ilimleriyle maruf insanlar.
Hikmet
onları ehli. Hikmet ehli. Onları işte Harran'da bizimkiler yine şey yapıyorlar. Yer gösteriyorlar. Klasiklere çeviriyorlar hocam. O klasikleri Arapçaya çeviriyorlar.
Darül Hikme, Beytül Hikme'yi kurduruyor.
Evet.
Me'mun ve
o eserler sonra Batı medeniyetinin tekrar inkişafına vesile oluyor.
Yunanca, Helen kültürüyle yazılmış olan Sokrat, Aristo, Eflatun gibi önemli şahsiyetlerin eserleri Arapçaya tercüme ediliyor. İslam dünyasında neşroluyor, neşrünema buluyor. Ondan sonra Batı'ya buradan tekrar yeniden gidiyor. Yani Batı'nın eğer kendilerine ait bir değerse bu değerlerle buluşması da İslam vasıtasıyla, Müslümanlar vasıtasıyla olmuştur. Yani onlar bunları reddediyorlar, miras etmişlerdi ama sonra yeniden kendileri İslam dünyasında bunu görünce bir de bizim şeyimizin İslam ümmetinin ve milletimizin önemli bir değeri de şudur ki başkalarından aldıkları hikmet ya da bilgi neyse onun ona aidiyetini itiraf etmekte asla bir aşağılık kompleksi yaşamamışlar. Yani Kale Aristo diyor. Kale Sokrat diyor. Yani Sokrat dedi ki, Aristo dedi ki, Eflatun.
Bizim Eflatun demişler hatta. o kadar böyle sahiplenmişler.
Ama Batı bunu yapmıyor. Ya mesela Kant gidiyor Gazali'yi inceliyor, Fransızlı memleketi.
Çalıyor tabiri caizse.
Gazali'yi özümsüyor, gelip yeniden bir kitap yazıyor Avrupa'da ama Kale Gazali demiyor. Evet. Yani ben onu Gazali'den aldım demiyor. Gazali'nin fikri bu demiyor. Yani o asaleti, o işte özgüveni veya o kimlik ve kişilik şeyini gösteremiyor maalesef.
Evet,
yani
evet.
Hep her şeyin kendilerinden olduğunu, kendilerinin bunu icat ettiğini söylüyor ama gerçekler er veya geç ortaya çıkıyor.
Evet. Hocam inşallah bu manada da hakikaten bu topraklar dirildikçe Anadolu coğrafyası, o gönül coğrafyasının merkez üssü. Yani buralar hakikaten mamur oldukça, ihya oldukça, inşa oldukça dediğiniz gibi gerçekler çok daha farklı bir şekilde görülecek
i̇nşallah.
Ve burası inşallah tekrar dünyanın merkezi olacak. Hocam bir ara verelim.
Peki.
Daha sonra Karabağ konuşalım inşallah. Başka. Efendim İrfan gündeminde birazdan tekrar beraber olacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte gönül coğrafyamızı konuşuyoruz bugün. Tabii bu biraz da sevinçle de oluyor hocam. Çünkü
elhamdülillah tabii ki.
Karabağ azad oldu Azeri kardeşlerimizin tabiriyle. Hocam Karabağ'ı konuşalım demiştik gönül coğrafyasını. Oradan aslında gönül coğrafyası demek biraz oradaki insanlarla aynı hissiyatı paylaşmak.
Yani aynı gönlün insanlarıyız.
Aynı fikrin, aynı duygunun insanlarıyız. Insan
evet, evet,
evet.
Yani bir aidiyet hissediyoruz birbirimize. Yani bir araya geldiğimiz zaman biz yani yıllarca birbirini görmemiş iki kardeş gibiyiz.
Evet.
Yani o coğrafyanın insanlarından biriyle karşılaştığınızda yani kendiniz hiç yabancı hissetmiyorsunuz. Duyuşlar, hissedişler, kelimeler, sözler, sesler, nefesler. Hepsi aynı.
Hatta ortaya çıkan efendim bir takım eserler, binalar. Evet. Ben şekil gördüm hocam ya Bursa burası demiştim yani.
Tabii yani Bursa ile çok yakın bir irtibatta var zaten. Hem coğrafi olarak da çok benzer yani o işte Kafkas Dağları'nın eteğinde, Bursa'da Uludağ'ın eteğinde ve yeşil ikisi de yeşilliği ile maruf. O bakımdan çok birbirine benzerler. Yani böyle bir alışveriş kesinlikle olduğu muhakkak yani. Azerbaycan, Karabağ ve işte daha ilerisi Maveren Nehir, Türkistan bölgesi bizim ait olduğumuz yerler.
Evet. Peki Karabağ'dan hocam bahsederken şeyden Azerbaycan'da özellikle bir irfan geleneğinin
evet.
Temsilcilerinin Türkiye'ye geldiğini falan söylemiştik. Evet. Karabağ'da böyle bir irfan geleneği var mı?
Tabii ki. Karabağ bu manada önemli merkezlerden birisi. Özellikle İsmail Şirvani diye bir zat var. Bu Mevlana Halid-i Bağdadi'nin hulefasından ve onun yetiştirdiği Karabağlı Hamza Nigari var. Bu Hamza Nigari 1830'lu yıllardan sonra 1940'lı yıllar civarında İstanbul'a geliyor. Anadolu coğrafyasında, Amasya'da, Merzifon'da, Erzurum'da pek çok yerlerde. Hatta bir ara tekrar Karabağ'a gidiyor. Orada yeni insanlarla buluşuyor. Hatta oradan o Rus savaşından sonra Anadolu'ya gelen insanların pek çoğu onun müritlerinden, Kara Papak dedikleri, terekeme dedikleri insanlar bu coğrafyaya o vesileyle geliyorlar. Bu Hamza Nigari gerçekten Nakşi Halidi kendisi ve Fuzuli gibi çok güçlü bir şair. Divanı var, etkin bir insan ve tabii ki yani o coğrafyada yaşıyor olmanın ve oralardaki Ehl-i Beyt muhabbetinin de etkisiyle Ehl-i Beyt konusunda, Ehl-i Beyt'in muhabbeti konusunda ve ona aidiyet konusunda da güçlü şiirleri olan, hatta bu yüzden de biraz Tanu Teşni'ye de uğramış bir adam. Yani bu biraz fazla Caferici şiir falan filan gibi zannedilmiş. Ama öyle değil yani. Hayır, muhabbeti olabilir, mani yok da. Yani böyle bir taassup noktasında bir şiirlikle itham edildiği dönemler olmuş ama sonra o konuda ibra etmiş bir insan, ibra olmuş bir insan. O manada yani bizim 19. yüzyıldaki Halidiliğin orta veya Kuzey Anadolu tarafında, yani Amasya, efendime söyleyeyim, Erzurum ve o civarda yayılmasında önemli bir yer olmuş. Çünkü biliyorsunuz Anadolu'da ve İstanbul'da biraz önce söylediğim gibi 2. Bayezid'den sonra Yahya Şirvan halifelerinden İstanbul'a gelişiyle beraber halvetilik çok önemli bir tarikat haline gelmiş. O öne çıkmış ve çok etkin olmuş 19. yüzyıla kadar. 19. yüzyılda ise Mevlana Halid-i Bağdadi'nin o karizmatik şahsiyetinde, öyle söyleyeyim. Yani hem çok iyi bir medrese tahsili görmüş, hitabeti, salakati yüksek, etkin bir insan ve çevresindeki insanları da önce ilmiye icazeti aldıktan sonra manevi icazet vermek suretiyle yetiştirmiş bir insan. İsmail Şirvani de bu manada kendisinin halifesi olmuş. Bu bahsettiğim Hamza Nigari de onun talebesi. Dolayısıyla böyle bir medrese geleneğiyle tekke geleneğinin buluştuğu, birleştiği önemli şahsiyet Mevlana Halid-i Bağdadi. Onun talebeleri de Anadolu'da ve İstanbul'da 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlangıcında çok önemli müessir hizmetler ortaya koymuşlardır.
Evet. Yani coğrafya hocam aslında ilmek ilmek böyle dokuyan işte bu tür talebe hoca ilişkileri değil mi aslında?
Kesinlikle. Yani baktığınız gönül zaman bağı, bu talebe hoca ilişkisi, mürit mürşit ilişkisi, o aidiyet ve mensubiyet duygusu bir sosyal doku meydana getiriyor. Yani toplumda bir sosyal doku meydana getiriyor ve o doku insanlara özgüven veriyor. Yani insan kendisi doğrudan oraya bağlı olmasa bile o şahsiyete, yani onun kendi şehrinde, kendi kasabasında, kendi ülkesinde mevcut bulması ona mutluluk veriyor. Yani böyle bir alimlerin, böyle ariflerin bulunduğu bir toprakta, coğrafyada yaşıyorum ben diyor. Yani eskiden de İstanbul'da mesela herkes tarik mensubu değildi. Belki %10'lar, %15'ler civarındaydı. Ama insanlar ayrı bir muhabbetle o şahsiyetlere saygı duyuyorlar, hürmet ediyorlar ve onların varlığının bir bereket olduğunu düşünüyorlardı. Evet. Yani bu anlayış ve bu algı önemli.
Hocam aslında bunun daha öncesinde en başta Ahmet Yesevi Hazretleri'nin özellikle, tabii, Anadolu'ya böyle göndermiş olduğu o gönüllerinin, evet, Horasan erenlerinin. Evet. Yani bu nasıl bir teşkilatçılıktır hocam? Bir nasıl, yani buna gönül teşkilatçılığı mı diyelim biz? Yani şimdi, tabii, bu kadar iletişim yaygın değil, ulaşım bu kadar rahat değil. Yani nasıl bir böyle bir yani sunuhat mı oluyor, maneviyat mı?
Bir serdengeçtilik şeyi veriyorlar talebelerine bu tür zevat. Yani kendilerinin dünya ile alakalı, dünyaya ait bir hesapları, kitapları, beklentileri olmadığı için. Yani kendi hayatlarına bakıyor etrafındaki insanlar. Yani Efendi Hazretlerin, üstadın neyse, dünya ile işi yok. Yani maddi bir yatırım derdi yok. Ne bileyim işte işim olsun demiyor. Sadece talebelerinin, çevresindeki insanların dünyaya ve özellikle ahirete müteallik problemlerini çözmeye ve onların yeni gönüllere ulaşmasını sağlamaya yönelik adımlar atıyor.
Yeni gönüllere ulaşmak. Evet, mesele,
evet,
bu hocam.
Evet, evet. Yani, evet, yeni gönüllere ulaşmak derdi ve o şeyi, duyguyu insanların gönüllerine zerk edebilmek bence bu büyük şahsiyetlerin en önemli vasfı.
Evet. Yani, evet,
bir başka yeni gönüle nasıl ben ulaşayım? Çünkü peygamberimizin derdi o.
Evet.
Peygamberimiz de yani Müddessir suresindeki ilgili ayet-i kerime indiği andan itibaren fe enzir denilince hadi bakalım yürü, kalk, inzar et, uyar insanları denildiği andan itibaren şimdi bana kim inanır? Ben şimdi kime ulaşabilirim? Kime ne anlatabilirim derdine düşüyor ve hayatı bununla geçiyor. Yani iki Ömer'den birisi inansa, Müslüman olsa diyor. Demişti Taif'e gitsem diyor. Habeşistan'a adam gönderiyor iki defa. Medine'ye Musab'ı gönderiyor. Yetmiyor, kendisi geliyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı işle bir kadro hareketi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da etrafındaki insanlara yani gerçekten bir adanmışlık duygusu veriyor. Yani gönül koydukları, gönüllerini ortaya koydukları bu İslam davası, İslam inancı için yani onların her türlü fedakarlığa hazır hale gelmelerini sağlayacak bir numune oluyor kendisi önce. Önce kendisi bir örnek bu manada. Hakikaten yani kendine ait mamelekini kendinden çok arkadaşlarına, Müslümanlara kullandırıyor. Evet. Yani en son şeyi dağıtılırken bile, savaşlarda ganimet malı dağıtılırken bile en son kendisi. İşte o şeydeki hadise çok cali bir dikkattir. Hendek Savaşı'nda. Yani Hendek Savaşı'nda müşrikler gelmişler, hemen işte birkaç kaç yüz metre ilerideler. Şey kazılıyor, hendek kazılıyor ve hendek kazılırken sahabiler o kadar bitkin ki karınlarında taş var. Ya. Resulullah'ın karnında iki tane taş olduğunu görüyor Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Çok üzülüyor. Hemen eve gidiyor. Diyor ki hanıma yiyecek bir şey var mı diyor. Resulullah uzun zamandan beri bir şey yememiş, belli karnında iki tane taş gördüm diyor. Var diyor işte bir
oğlak var diyor. Bir
çuvalın içinde biraz arpa var diyor. Bahçede bir oğlak var diyor. Tamam o zaman sen diyor arpayı git öğüt el değirmeninde. Ben de oğlağı keseyim, Resulullah'ı çağırayım. Ve hakikaten işte oğlağı kesiyor, hanımına veriyor. Sonra işte hanımı ekmek yapıyor, şey yapıyor. Sen diyor şimdi hazırlık tamamsa ben gidiyorum, Resulullah'ı çağıracağım. Sen bunları tamamla diyor. Resulullah Efendimiz'e giriyor, diyor ki ya Resulullah gördüm ki yani karnınızda taş var. Yani uzun zamandır bir şey yememişsiniz. Evde biraz hazırlık yaptık. Kabul buyursanız davet etmek istiyorum sizi fakirhaneye diyor. Ne var diyor. Niye hazırladınız diyor. İşte ben bir oğlak vardı onu kestik diyor. Bir de işte arpa vardı ondan da ekmek yap. Peki diyor. O zaman geliyoruz diyor. Hadi bakalım cemaat diyor.
Yalnız orada biraz sesini kısarak söylüyor ki hocam. Yani bir 3-5 kişi anca gelsin.
Gelsin diye. Peygamber hadi arkadaşlar diyor. 200 kişi falan var orada.
Evet.
200 tane sahabi var. Birden kaynar dökülüyor Cabir'in kafasından aşağıya. Tabii yapacak bir şey yok. Hazreti Peygamber davet ediyor. O tintin önden gidiyor. Diyor ki hanım durum çok kötü. ben gelmeden yalnız diyor.
Dokunmayın değil mi?
Tencereye de dokunmayın. Yani yemeğe dokunmayın. Ekmeğe dokunmayın. Servisi ben yapacağım diyor.
Evet.
Ve diyor ki sen Resulullah söyledin mi? Söyledim. Tamam o zaman ne korkuyorsun?
Ne güzel müthiş bir şey ya.
Allah. Teslimiyet bunlar işte. Evet. Muhteşem bir şey. Ondan sonra peygamberimiz tencerenin başına, yani şeyin başına geçiyor. Neyse o.
Menünün başına geçiyor diyor.
Evet aynen. Ekmekten bir parça koparıyor. Sandviç yapıyor. Et koyuyor içine. Tek tek eliyle 200 tane adama veriyor. En son kendisi alıyor.
Allah Allah.
En son kendisi alıyor. Ve artanları da komşulara gönderiyor.
Evet, evet.
Böyle bereketleniyor ki Allah'ın hikmeti. Evet. Ama ben bir karnımı doyurayım arkadaşlar. Sonra siz devam edersiniz
evet.
Demiyor. Bu çok müthiş bir şey yani. Yani evet. Orada yani şeyde zorlukta en önde, nimette en geride. Yani külfette en önde, nimette en geride. Müthiş olan bir şey bu. İşte bu sıfatı daha sonra ariflerimizin, ehlullahın, mücahitlerimizin her birinde bir halet-i ruhi haline gelmiş. Herkes kendisini değil kardeşini düşünen bir anlayışla.
Bir de hocam yani iskan etmeyelim, sefer edelim.
Evet.
Ulaşılabilecek en uzak yere gidelim.
Evet.
Yani böyle bir şey var.
Zihniyet var. Yani dünya zaten misafirhane.
Evet.
Bu misafirhanede ulaşmak bizim görevimiz. Ama yeni gönüllere ulaşmak en önemli görevimiz. Dolayısıyla iskan değil, sürekli seyri sefer ve seyri seferde de yeni insanlara, yeni gönüllere ulaşmak. İşte Orta Asya'dan buraya 4000 kilometrelik yol.
Ya.
Bu 4000 kilometreyi yani at sırtında, deve sırtında yayan gelmek kolay bir şey değil.
Hocam öyle bir geleceksiniz sonra orada size bir yatak açmıyorlar yani savaş. Ya
hoş geldin demiyorlar.
Hoş geldin demiyorlar.
Yeni karşı düzen belli değil.
Evet.
Yani bu toprağa sen niye geldin? Sen kimsin? Ne haddin var? Ne hakkın var? Buraya gelmeye denilmesi de melhuz ve muhtemelken siz onu o riski göze alıp geliyorsunuz.
Evet.
Yani dolayısıyla yani o Azerbaycan, Karabağ bölgesindeki insanlar böyle bir eğitimden geçmiş insanların evlatları ve torunları. Komünizm bütün bunlara rağmen o şeyi muhafaza etmesine engel olmamış. Ben 1990 yılında ilk defa Türkiye'den bir uçakla bir akademisyen grubunu götürmüştü rahmetli Erbakan şeye, Türk coğrafyasına. 6 ülkeyi gezdiler o zaman. Ben katılamamıştım o zaman. Hayrettin Karaman Hoca gidenler arasındaydı. Hayrettin Karaman Hoca dönünce odasına gittim, ziyarete gittim hocayı. Hocam dedim, yediğiniz içtiğiniz sizin olsun ama bizim için bu gönül coğrafyası çok önemli. Yani burada neler gördünüz? Nedir? Orada insanlar hala Müslümanlığının farkında mı? Yani nedir durum? Ne tespit ettiniz? Sizin gözlemleriniz önemli benim için dedim. Dedi ki Hacı Kamil, o benim Hasan'ı Hacı olarak kullanır. Sağ olsun. Evet,
hocamız, unutmamış burada. Ama değil mi? İsmi unutmaz ismini.
Yok, unutmamışsın. Sağ olsun. Hacı Kamil dedi. Allah selamet versin. Allah şifa versin. Çok saygıdığımız büyük bir hocamız. Efendim dedi ki, bak dedi, bunu ben söylüyorum dedi. Sen söyle, sen tasavvufcusun, senden ancak bu beklenir dedi. Bak bunu iyi dinle dedi. Nedir hocam dedim. Orada dedi İmam Maturidi, Şah Nakşibend ve diğer ulema ve meşayih türbelerinde, efendime söyleyeyim, mezarlarında dini ayakta tutmuşlar dedi.
Allah Allah.
Nasıl olmuş hocam dedim. Ya dedi adam dedi, o türbenin önüne geçerken ben buranın çocuğuyum. Ben buraya aydım.
Allah Allah.
Şah Nakşibend'in önüne geçerken, İmam Maturidi'nin önüne geçerken ben bunun mensubuyum diyerek o aidiyeti oluş. Soruyorsun dedi, Müslümanım diyor ama dedi şeyi bilmiyor dedi. Ama dedi o ölü türbedeki yatan zat onun dinini korumasına vesile olmuş dedi. Bunu ben söylüyorum. Onun için de hakikaten
bir fıkıhçı olarak
dedi. Arkasından ona dedi. Bu dedi çok önemli bir şeydi. Yani onlar öyle yapmışlar. Hakikaten şimdi gönül coğrafyası öyle gönülle kurtulmuş yani.
Öyle efendim,
70 hakikaten. Sene evet bir cehalet olmuş, bir uzaklaşma olmuş ama dinden kopmamışlar, mensubiyetten kopmamışlar. Belki biraz cahil bırakılmışlar. O da inşallah süreç içerisinde telafi edilecektir diye.
Hocam 90'dan sonra elhamdülillah kapılar açılınca
evet, evet.
Buradan da çok güzel hizmetler gitti. Özellikle Hüdayi Vakfımızın Azerbaycan'daki
evet.
O Sünni İslam'ın ihyası noktasındaki çok büyük hizmetleri hem oradaki insanlar tarafından takdir edildi hem de zaten buna herkes şahittir. Oraya giden hani oradan gelmiş bizim buraları ihya etmişler. Bizim de buradan
bir vefa borcu var tabii aslında. Tabii.
Böyle bir tür ona karşı belki o borca karşılık buradan gidip de orada bedenini oraya bırakan güzel dostlarımız da var. Bir kesinlikle. Tanesi Hafız Emin'di.
Allah
gani gani rahmet eylesin. Evet. Şimdi de
o ilk şehidimiz o.
İlk şehidimiz.
Gönül coğrafyamızda ilk şehidimizdi. Sonra bir de Kırgızistan'da bir şehidimiz oldu. Şimdi de
Ali Çınar abimizden Allah gani gani rahmet eylesin. Evet. Bu gerçekten. Meşhum hastalıktan
evet.
O da vefat etmiş oldu ama
şehit buradan inşallah hem hastalığı sebebiyle hem de orada yaptığı hizmetler sebebiyle şehit olmuştur diye inanıyorum.
İnşallah hocam. Hocam bir de buradan dönerken en son evlatlarına demiş ki ben demiş orada kalırsam getirmeyin benim naaşımı demiş. Allah Allah. Yani son seyahatinde yani orada bir şey olarak kaldı yani o. Bizim sembol, hatıramız yani.
Sembol evet. İsim yani hakikaten işaret ve beşaret. Hakikaten Ali Bey Allah makamını mekanını cennet etsin. Gerçekten 20 yıla yakın bir zamandan beri oraya çok yakışmıştı.
Evet.
Yani oranın insanlarıyla çok bütünleşmişti ve duruşu, mütebessim çehresi, yumuşak üslubu ile hakikaten temsil değeri olan tebliğ mesajı çok yüksek olan bir kardeşimizdi. Cenab-ı Hak da ona böyle bir rütbe nasip etti inşallah. Ben evet. Şehadet rütbesi nasip etti.
Amin inşallah.
Diye düşünüyorum. Tabii bunun tam böyle Karabağ şeyine denk gelmiş olması bizi de biraz dengelemiş oldu. Yani hem zaferi duyduk hem hüzünle Ali Bey'in vefatını yaşamış olduk. İkisi bir arada oldu. İnşallah hani Karabağ'ın kazanılmasına Ali Bey'in vefatı bir bedel gibi olmuştur.
Hocam Necdet Hoca sizin öğrencinizdir evet. Necdet Tosun.
Evet.
Onun böyle güzel bir yorumu oldu bir grupta. Dedi ki hani Mısır'ı dedi alınca dedi Mısır'ı.
Sinan Paşa evet.
Mısır aldık ama Sinan'ı kaybettik evet. Demiş Yavuz. Biz de dedi şimdi Karabağ aldık ama dedi Ali abiyi kaybettik.
Evet tam
dedi.
O günlere denk geldi. Ama inşallah onun bedelidir. Ve hakikaten ona layık bir kardeşimizdir. Çünkü o coğrafyada yani İslam'ın yeniden anlaşılması ve mezhep taassubuna girilmeden yani aynı millete mensup olan bu insanların buluşması adına Hüdayi Vakfı'nın orada yaptığı hizmetler ve Ali Bey kardeşimizin oradaki o duruşu bence çok önemli temsil değeri taşıyor. Ta Nedim Kaya kardeşimiz başlatmıştı o hizmetleri. Sonra Ahmet Tecim Bey şimdi işin başında. Ama bu işin manevi boyutunu, irfani boyutunu temsil eden Ali Çınar kardeşimizdi. Ve inşallah o coğrafyada çok yüksek bir iz bıraktı. Derin bir tesir meydana getirdi. Ve orada inşallah bir bayrak gibi, bir sembol gibi mezarı da, türbesi de orada kalmış oldu. Nasıl o coğrafyanın insanları, o gönül coğrafyamızın insanları Anadolu'ya, işte Balkanlara, İstanbul'a gelip buralarda yeni fütuhatların, yeni buluşmaların vesilesi oldular ve burada kaldılarsa, bizim Ali Bey kardeşimiz de buradan yeniden oradaki gönül buluşmalarını sağlamak üzere yaptığı hizmetlerde orada bir sembol isim olarak kalmış.
Hocam bir de çok ilginç bir nokta daha var. Ona da Ethem Hoca, Ethem Hocamız Allah selamet versin, burada radyomuzda program yapar. Gariplerin Kitabı diye bir program yapıyor. Ethem Hocamız dikkat çekti. Ali abimiz Ethem Hoca ile tez yazmış.
Nimetullah Nahcuvani.
Ya Akşehir'de, Akşehir'dir. Ali abi Akşehir'dir.
Evet, evet. El-Hüvvetü İlahiye.
Yani oradaki Akşehir'deki o zatın, Nahcivanlı zatın tefsiri üzerine yazmış olduğu çalışma. Yani o orayla bir gönlen zaten irtibat kurmuş hocam. Yıllar evet. Sonra da tekrar oralar nasip oldu kendisine. Bu da ilginç bir tevafuk.
Bunlar yani. Böyle işaret taşları, kilometre taşları gibi şeyler. Yani evet. İnsan hayatında bunlar böyle bir dönüm noktaları oluyor. Yani bu tür çalışmalar, buluşmalar, görmeler, anlamalar o aidiyetleri pekiştiriyor. Yani muhtemeldir ki Ali Bey'in de Nahcivani çalışmış olması Azerbaycan'a girişini hızlandırmış ve kolaylaştırmıştır. Keza işte Nahcivani Hazretleri'nin Azerbaycan Nahcivan'dan kalkıp
Akşehir'e
gelip yerleşmesi orada Ali Bey'in
muhtemel Ali abi çocukken gidip orada türbede Fatiha okumuştur hocam.
Muhtemeldir. Yani, çok da okumuştur.
Nasıl? Evet. Çok da okumuştur. Yani burada işte, çok böyle ilginç şeyler var.
İşte bizim göremediğimiz bir el gerçekten bunları yeniden inşa etmeye vesile oluyor. Bu bir bereket yani. İslam'ın dinin bereketi. Bereketin çok güzel bir tarifini okumuştum geçenlerde. Çok hoşuma gitti. Bereket Allah'ın ordularından bir ordudur. Allah'ın gönderdiği ordulardan, görünmeyen ordularından bir ordudur. Onu mala gönderdiği zaman mal bereketlenir, çoğalır. Evlada gönderdiği zaman evlat ıslah olur, salah bulur. Kalbe gönderdiği zaman mutluluk verir.
Maşallah.
Böyle bir şey diyor. Sanıyorum şeyde Ali Bey'in işte o çalışmaları da böyle bir bereketin ürünüdür.
Evet.
Kendisi böyle bir sembol isim olarak inşallah tarihe geçti.
İnşallah.
Azerbaycan ve Türkiye dostluğunda bu iki kardeş, iki devlet tek millet kardeşliğinin sembol isim olarak orada ebediyete kadar anılacaktır. Hizmetleri yaşayacaktır inşallah.
İnşallah.
Düşünüyorum. Yani evet. Atılan hiçbir tohum zayi olmuyor.
Zayi olmuyor.
Vaktini, saatini bekliyor. Ali Bey o tohumları ekti ve zaten onu artık meyveye durmaya da başladı. Tabii Hüdayi Vakfı'nın 91 yılında başlattığı bu hizmet bence çok önemliydi. Yani o günün şartlarında ben iyi hatırlıyorum. Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın Üsküdar'da yaptığı bir hafızlık törenine katılmak üzere gelen Şekim Mütüsü vardı Selim Efendi. Nevzat Yalçıntaş Hoca ile beraber gelmişlerdi. Ve o hafızlık merasiminden sonra yemek yenirken sofrada Selim Efendi dedi ki Osman ağabey dedi. Osman Efendi Üstadımız o zaman Osman ağabey diye hitap ediliyor. Dedi ki Peygamberimizin bir hadisi varmış dedi. Ne terdir dedi. Doğru mudur dedi. Sahih midir dedi. Nedir dedi. Komşusu açken tok yatan bizden değildir dermiş Peygamberimiz. Var böyle dedi. Bir hadis-i şerif var doğru dedi. Ondan sonra Osman Bey dedi. Biz dedi açız dedi.
Allah.
Ama bunu çörek için demirem dedi. Çöreğimiz var çok şükür dedi. Ama biz dedi Kur'an'ın açıyız dedi. Bizde böyle hafızlar yok hocam
yok dedi.
Biz de böyle hafızlar istedik dedi. Yani.
O bir kafa açtı ondan sonra değil mi hocam?
Evet.
Elhamdülillah.
Onun üzerine Osman Efendi üstadımızın gönlüne bir Azerbaycan sevdası düştü. Ve hemen haftasında kan varmadan gittiler Azerbaycan'a. Oradan Şeki'ye ve Şeki'de ilk İslam medresesi, İslam Koleji açıldı. Ve bugün oradan yüzlerle hafız mezun oldu. Ve Karabağ'daki efendim işte fütuhat sırasında yazan okuyan delikanlı o Kur'an kursunda okuyan gençlerden birisiydi mesela.
Ne kadar güzel.
Elhamdülillah. Yani bunlar çok sevindirici, güzel gelişmeler, güzel şeyler. Yani gönül coğrafyası tabiri o manada çok yerine oturuyor. Yani biz bu gönül coğrafyasını düşünmeye, bu tabii sadece doğudaki coğrafya değil, bir de bunun batısı var.
Evet tabii.
Konuşmalıyız.
Esas yani. orayı da konuşmak lazım çünkü hocam Roma'nın fethi
evet.
Önümüzde kızıl elma olarak duruyor.
İnşallah.
Hocam yani, şöyle bağlayalım, vaktimiz de kalmadı.
Öyle mi? Peki.
Hani siz bereket tarifini yaptınız. Kalbe geldiği zaman mutluluk oluyor, evladı geldiği zaman ıslah ediyor. Mala geldiği zaman mal artıyor.
Çoğaltıyor.
Coğrafyaya geldiği zaman da coğrafya diriliyor hocam,
diriliyor,
muhtemelen.
Elhamdülillah.
İnşallah. Biz bunu hep konuşmaya devam edeceğiz efendim. İrfan gündeminde bugün gönül coğrafyasını konuştuk muhterem Kamil Yılmaz hocamızla. Her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da İrfan gündemimizde yine çok güzel isimlerden, özellikle rahmetle yad edeceğimiz Ali Çınar abimizden de bahsetmiş olduk. Allah gani gani rahmet eylesin.
Makamı cennet olsun.
Makamı cennet olsun. Bir sonraki programda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.